Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd ederiz. Ve Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Allah ondan razı olsun. O diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında önce iki rekatte de Fatiha suresini okurdu. Birinci rekatte Fatiha'dan sonra Bakara suresinin son iki ayetini ve ikinci rekatte Fatiha'dan sonra de ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız ayetini okudu. Güne başlarken önce Bakara suresinin birinci rekatte Fatiha'dan sonra son iki ayeti yani herhalde Amener Resulü diye okuduğumuz ayeti kerimeler sonra Ali İmran suresinden 64. ayeti kerime bununla başlıyor. Bunları ben önemli buluyorum. Tekrar üzerinde durmamız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin hangi bilgiyle sabaha başlıyor, güne başlıyor? Birisinde bir iman yenileme, Resullerin peşinde gitme derdi ve dua var. İkincisinde ise ortak kelimeye yani imana çağrı var. Güne böyle başlıyoruz. Buna göre değerlendireceğiz günümüzü. Vahiy ile başlanan, zikirle başlanan bir gün. Onun gündemiyle, Allah-u Teala'nın gündemiyle de devam edecek. Bunu anlayabiliriz inşallah. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği 2387. rivayet ise şöyle. Abdülmuttalib'in kardeşlerinden Rukane bin Abdüyezid hanımını aynı mecliste 3 talakla boşadı. Ancak bundan dolayı çok üzüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Nasıl boşadın onu? Dedi ki Rukane 3 talakla boşadım. Aynı mecliste mi diye sordu Efendimiz. Evet dedi. Aynı ortamda. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bu bir talak sayılır. İstersen onu geri döndürebilirsin buyurdu. Rükane de hanımını geri döndürdü. İkrime diyor ki İbn Abbas kadının 3 talakla boşanacaksa her temizlik döneminde bir defa boşanması gerektiğini düşünürdü. Yani boşanma gerçekleşecekse bu 3 temizlik döneminde gerçekleşmelidir. İbn Abbas'ın da görüşü böyleydi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2388. rivayet şöyle. Peygamberimiz buyurdu. Kardeşleriniz Uhud Savaşı'na şehit düşünce Allah onların ruhlarını cennet nehirlerinden içip meyvelerinden yiyen, arşın gölgesinde asılı altından kandiller üzerine konan yeşil kuşların içine yerleştirdi. İçeceklerinin, yiyeceklerinin ve meskenlerinin ne kadar güzel olduğunu gördüklerinde cihattan yüz çevirip savaştan uzak durmamaları için Allah'ın bize bu yaptığını keşke kardeşlerimiz de bilseydi dediler. Cennete gittikleri halde, cenneti gördükleri halde dönüşü, dünyaya dönmeyi sadece bunun için istediler. Keşke kardeşlerimiz bizim yaşadığımız şu imkanları bir görseydiler. Cihattan yüz çevirmesinler, ondan uzak durmasınlar. Allah yolunda şehadeti kendileri için kötü görmesinler, çabalasalar ve bizim şu neticemize onlar da ulaşsa keşke diye bunu kardeşlerimize bildirebilseydik diye düşündüler. Bunun üzerine Allah-u Teala sizin adınıza onlara bunu ben bildiririm buyurdu. Bu konu hakkında Allah Resul sallallahu aleyhi ve selleme Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah yolunda, Allah dedi diye canlarından vazgeçenleri ölü zannetme, bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, yani henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Ali İmran 169 ve 170. ayetlerini Allahu Teala indirdi ve bu şehitler hakkında bizzat Rabbimizin bize verdiği bilgiyle de bilgilenmiş olduk böylece. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi 2389. rivayet şöyle, yine şehitlerle alakalı 2390. rivayet. Şehitler cennet kapısının yanındaki yeşil kubbe altında bir nehir kenarındadırlar. Onlara sabah akşam cennetten rızıkları verilir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2394. rivayeti okuyalım. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihramdayken bineğinin düşürmesiyle boynu kırılıp ölen bir adamdan bahsedilince onu kefenleyin. Ancak başını örtmeyin ve koku sürmeyin. Çünkü o kıyamet gününde telbiye getirirken veya tehlil, yani la ilahe illallah derken diriltilecektir. Hacı olmak için yürüyen giden ihramlı bir adam bineğinden düşüp vefat etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu kefenleyin ancak başını örtmeyin, koku sürmeyin. O kıyamet günü telbiye getirerek ya da tehlil getirerek dirilecek dedi. Allahu Ekber. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi ve 2396. rivayetle birlikteyiz. Muhammed aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Fetihten sonra hicret yoktur. Mekke'nin fethinden sonra tekrar artık Medine'ye geliş bir hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. O halde cihat için çağrıldığınızda cihada çıkın buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi İbn Abbas bize aktarıyor. 2397'de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini omuzuma veya omuzlarımın arasına koydu. İbn Abbas bize aktarıyor. Allah'ım onu dinde fakih kıl ve Kur'an tevilini öğret diye dua etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasını almış birisi Hazreti İbn Abbas. Onun için tercüman-ı Kur'an diyoruz zaten kendisine. 2398. rivayet de şöyle. Kuşkusuz bu Hacerül Esved'in kıyamet gününde dili ve iki dudağı olacaktır. Kendisini hakkıyla selamlayan kişilerin lehinde şahitlikte bulunacaktır. Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde tavafa başlama noktamızdır bizim. Onu selamlıyor ve öyle başlıyoruz. Tavafa, Rabbimize kulluğa. Dolayısıyla o bir şahit ve kıyamet günü bu şehadetini dile getirecek. Dili ve dudakları olacak. Kendisini hakkıyla, yani Allah'ı razı edecek şekilde selamlayanları tespit etmiş ve bunu ortaya koyacak, söyleyecek anladığımız. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi 2402. rivayeti okuyorum. Abdullah İbni Abbas bize rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında iki melek geldi. Biri ayaklarının, biri de başının yanında oturdu. Ayaklarının yanında oturan melek, başucunda oturan meleğe bunun ümmetiyle ilişkisine örnek ver deyince, diğeri de şöyle dedi. Bunun ümmetiyle olan durumu şuna benzer. Yolculukta olan bir topluluk bir çölün başına ulaştı. Ancak ne çölü aşacak ne de geri dönecek azıkları vardı. Bu haldeyken Hibere türü Yemen işi giysiler giymiş bir adam gelir ve sizi yemyeşil bahçelere ve suyu bol havuzlara ulaştırsam bana tabi olur musunuz diye sorar. Onlar evet dediklerinde onları alır ve yemyeşil bahçelere suyu bol havuzlara ulaştırır. Orada yer içer ve güçlü bedenlere sahip olurlar. Sonra bu adam sizleri çaresiz halde bulmuşken yemyeşil bahçelere, suyu bol havuzlara ulaştırmam durumunda bana tabi olacağınızı söylemiştiniz değil mi diye sorar. Onlar evet derler. Adam der ki, önümüzde yeşilliği buradan daha fazla olan bahçeler, suyu daha bol olan havuzlar var. Gelin beni izleyin deyince bazıları vallahi adam doğru söylüyor, ona tabi olunuz derken bazıları da biz buradan memnunuz ve burada kalacağız derler. Ne acıklı bir örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize gelen böyle bir elçidir. Biz çölün ortasında kalmış olan insanlık. Gidecek bir yerimiz yok. Dönecek bir halimiz de yok. Böylece susuz, perperişan hayatın içinde yaşarken o bize geldi. Ve bize dedi ki, bakın eğer bana tabi olursanız, beni izlerseniz size bağlar, bahçeler, havuzlar, sular vaat ediyorum. Oraya götürebilirim. Onun yolunu biliyorum ben. Uydular bu ümmetin ilkleri. Onun peşine takıldılar. Onunla yol yürüdüler. Ve sonra buldular bulacaklarını. Yani dünya onların önüne açıldı. İran dedi Resulullah. Ama Bizans dedi. Ama Yemen dedi. Bütün bunlara ulaştılar. Ellerinin altına dünyanın tüm sermayeleri atıldı, geldi. Kavuştular gönül huzuruna, aile saadetine, mutluluğa. Dünyada her iki güzelliği de yaşadılar, maddi ve manevi. Fakat asıl onun hedeflediği, Peygamber aleyhissalatü vesselam asıl muştuladığı şey cennet. Bu cenneti de beni izleyerek bulursunuz dedi. Ama kimimiz bunu ıskaladı. Bu bize yeter. Şu dünyanın serveti, şu dünyanın mutluluğu bizim için yeterlidir. İslam'la kavuştuğumuz bu nimetler yeter bize dediler. Dünyayı yeterli gördüler. Ama kimisi akıllı davrandı. Rabbim bizi o akıllılardan eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam izlemeye devam ettik ve cenneti bulduk. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2403. rivayette şöyle. Biraz önce Hazreti Peygamber'in yıkanmasıyla ilgili bir bilgi aktardım daha evvelki derslerimizde. Burada da böyle bir bilgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkarken su Efendimizin kirpiklerinde toplanıyordu. Ve Hazreti Ali o suyu içiyordu. Böyle bir bilgiyi de okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2407. rivayette şöyle. Hazreti İbn Abbas'ın bize aktardığı bir bilgi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odalarının birinin gölgesinde oturmuştu. Yanında da Müslümanlardan bir grup vardı. Gölge neredeyse gitmek üzereydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birazdan yanınıza size şeytan gözüyle bakan bir kişi gelecektir. Geldiği zaman onu konuşturmayın buyurdu. Kısa bir zaman geçmişti ki yanlarına mavi gözlü biri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sen falan ve falan bana niye sövmektesiniz deyip o kişilerin ismini söyledi. Bu kişi gidip onları çağırdı ve yemin ederek özür dilediler. Bunun böyle olmadığını ifade etmeye kalktılar. Bunun üzerine Allah Teala Mücadele Suresi 18. ayet-i kerimeyi indirdi. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi burada olmayan birisi hakkında konuştu. Bu bir gıybet midir? Fasığın konuşması yapılır. Bunu öğreniyoruz zaten. Burada bir münafık var. Şerli bir adam var. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabını onun şerrinden uyarıyor. Gözünün mavi olmasına takılmayalım. Sadece onunla ilgili bir bilgi veriliyor. Mavi gözlülükle kötülük arasında bir ilgi kurmaya da kalkmayalım inşallah. Bu adam yemin etti etrafındakilerle birlikte. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasından konuşuyor. Onunla ilgili kamuoyu oluşturuyorlardı. Ama Rabbimiz bunu deşifre etti. Ve kıyamet günü onlar yine yemin ettiklerinde ne olacak durumları? Hadi şimdi senin önüne geldiler, yemin ettiler, güya kurtuldular. Ya kıyamet günü durumları ne olacak? Bilin ki onlar yalancılardır diye Allah-u Teala Mücadele 18. ayet-i kerimede bunu bize aktardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2409. rivayette şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aynı şeyi isteyen iki adam geldi. Bunlardan biri konuşunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzının koktuğunu gördü. Yani hissetti, kokladı. Ve misvak kullanmıyor musun diye sordu. Adam kullanıyorum ama 3 gündür yemek yemedim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine bu adamı evine götürmesini söyledi. Adam onu eve götürüp karnını doyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağız kokusu ile ilgili hassasiyetini burada görüyoruz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullanmaya teşvikiyle karşı karşıyayız. Allah hepimizi nasip etsin. Fakat burada bu adamın sorununun misvakla alakalı olmadığı, açlıkla alakalı olduğu ortaya çıkıyor. Efendimiz bunu da çözüyor. Yani öğrenince de 3 gündür yemek yemedim dediğinde adama vah vah peki Allah doyursun bakalım yersin filan demedi. Yani olaylarla ilgileniyorsak eğer bizim önümüze bir sorun geliyorsa o sorunu çözmek için de çabalayacağız gücümüzün yettiği kadarıyla. Bir adamın onu evine götürmesini ve yedirmesini istedi. Adam da onu alıp götürdü de doyurdu karnını elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas'tan gelen bilgiler var. 2410. rivayet. Ahzab suresi 4. ayette Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır diyor Mevlamız. Kabus bin Ebu Zabyan İbni Abbas'a bunu sordu. Dedi ki burada kastedilen şey nedir? Bir gün dedi İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için kalktı. Ve namazdayken zihninden bir şey geçti. Onunla birlikte namaz kılan münafıklar, görüyor musunuz? Onun iki kalbi var. Bir kalbiyle sizin yanınızda, bir kalbiyle de onların yanında deyince Allah-u Teala, Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır ayetini indirdi. Onlar dalga geçiyorlar. Güya adam bizimle birlikte ama aslında hanımlarının yanında kalbi falan demeye çalıştılar sanki. Rabbimiz dedi ki hayır. Bir kalp vardır bir göğüs içerisinde. O da Allah'a ait bir kalptir. Bir kalp ya Allah'a aittir ya da başkalarına aittir. Hem Allah'ın hem de başkalarının egemen olduğu bir kalp düşünemeyiz. Tek bir kalbimiz var ve o kalpteki tüm sevgileri ve nefretleri ayarlayan Allah-u Teala'dır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2412. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm vakti yaklaşan bir kızının yanına gelip onu kucağına aldı. Kızı kucağında vefat etti. Bunun üzerine Resulullah'ın gözleri doldu ve ağladı. Ümmü Eymen de ağladı. Ona Resulullah'ın yanında mı ağlıyorsun denilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlarken ben ağlamayayım mı diye karşılık verdi. Resulullah şöyle dedi. Ben ağlamıyorum. Bu gözyaşı rahmettir. Müminin ruhu böğründen çıkarken bile o yine Allah'a hamd eder buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve İbn Abbas'ın rivayetleriyle birlikteyiz. 2415. rivayet şöyle. Resulullah Efendimiz buyurdu ki size getirdiğim apaçık deliller ve hidayet ölçülerine karşılık sizden Allah'ı sevmenizi ve ona itaatle yaklaşmanızı başka bir şey istemiyorum sadece bunlar istiyorum dedi. Size getirdiğim apaçık deliller ve hidayet karşılığında sizden Allah'ı sevmenizi ve ona itaat etmenizi istiyorum dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi İbn Abbas'ın rivayetleriyle birlikteyiz. 2424. rivayeti de okuyayım Allah'ın izniyle. Kuşkusuz bazı şiirlerde hikmetler bulunur. Tamamı boş değil şiirlerin. Bazı şiirlerde hikmetler vardır. Edebi konuşmaların bazıları da sihir gibidir. Oldukça etkileyicidir. Yani insanı büyüler. Nitekim şeytan bu cümlelerle, bu sözlerle insanların dünyasını etki altında bırakır. Kelimeler ruhu okşar. Bunları ben söylüyorum. Bu hadisten anlayabildiğim ifadeler olarak. İnsanlar güzel konuşuyor. Kalpleri, zihinleri alıp götürüyor. İdeolojiler, felsefeler, filmler, diziler bunlar üzerine kuruluyor neredeyse. Ve bu büyüyle insanlar Allah'ın istediği bir yoldan çıkıp da giderler. Başka taraflara meylederler. Oysa kelimelerin en güzeli, hakikati Allah'ın kelamında, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindedir. Bununla beraber insanların kurduğu bütün cümleler de boş değildir. İçlerinde hikmetler bulunmaktadır. 2425. rivayet şöyle: hastalık bulaşması, uğursuzluk, Safer ayı ile ilgili bilgi ve hame diye bir şey yoktur buyurdu. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bazen sürü içinde bir deve uyuzken sonradan tüm sürü uyuz oluyor deyince Efendimiz sordu, peki ilk deveye bu uyuzluğu kim bulaştırdı? Hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Bu Allah-u Teala'nın takdiriyle olan bir musibettir diye anlıyoruz bu hadis-i şerifi de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2431. rivayeti okuyayım inşallah. Allah'ın kulu ona yalvarmaya kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi ayeti hakkında. Hazreti İbn Abbas'ın tefsiri şöyle: cinler Resulullah'ın yanına geldiklerinde o ashabına namaz kıldırıyordu. Ashabın Resulullah ile birlikte rükû edip secdeye gittiklerini gördüklerinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir itaat içinde olmalarından dolayı çok şaşırdılar ve kavimlerine dediler ki, dönüp Allah'ın kulu ona yalvarmaya kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi dediler. Hazreti İbn Abbas bu ayet-i kerimeyi böyle anladı. 2432. rivayet ise şöyle: Resulullah'ın vefatına sebep olan hastalığı sırasında başına bir bez parçası bağlamış şekilde yanımıza çıktı. Minberde oturduktan sonra Allah'a hamd ve senada bulunup şöyle buyurdu: İnsanlar içinde hem canı hem de malıyla bana en cömert davranan kişi İbni Ebu Kuhafe'dir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i kastediyor. Eğer insanlardan kendime bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i edinirdim. Aramızda İslam kardeşliği vardır ama mescide açılan kapılar arasında Ebu Bekir'in kapısı dışındaki tüm kapılar kapatılsın buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatı öncesinde. 2439. rivayete geçeyim. Yemek tabağının ortasından değil kenarlarından yiyin. Çünkü bereket tabağın ortasına iner. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor: yemek tabağının ortasından değil de kenarlarından yiyin. Çünkü bereket tabağın ortasına iner. Böyle bir nizamla yemeği bize öğretiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tekrar söyleyelim. Müsned hadis kitapları her türlü konunun içinde bulunduğu kitaplar ve biz onları okurken de hayatın bir o tarafına bir bu tarafına gidiyor geliyor. Dinin her konudaki emrini, yasağını, bakış açısını öğrenmiş oluyoruz. 2440. rivayet şöyle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan başını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Semiallahu limen hamide. Allahümme rabbena lekel hamd. Mil es semai ve mil el arzi ve mil e ma şi'te min şeyin ba'd. Allah kendisine hamd edenleri işitti. Rabbimiz gökler dolusunca, yerler dolusunca, ikisi arasındaki mesafe dolusunca ve bundan sonra dilediğin şeyler dolusunca hamd yalnızca sanadır derdi Peygamber Efendimiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve 2442. rivayet şöyle: Hendek gazvesinde Müslümanlar müşriklerden birini öldürdü. Müşrikler Resulullah'a bir elçi göndererek leşlerine, ölülerine karşı fidye vermek istediklerini bildirdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o pistir, fidyesi de pistir buyurdu ve paralarını almadan ölülerini almalarına izin verdi. Allah-u Teala müşriklerin necis olduğunu söylüyor, pis olduğunu söylüyor. Ölüsü de dirisi de değersiz. Allah katında Müslümanların ona metelik vermediğini anlıyoruz böylece. Değer yok. 2445. rivayet: Bedir Savaşı sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülfikar denilen kılıcı ganimet olarak aldı. Bu kılıcı rüyasına görmüş ve şöyle buyurmuştu: rüyamda kılıcım Zülfikar'da çatlak gördüm. Bunu aranızda çıkacak ayrılıklara yordum. Yine bir koçun arkasına bindiğimi gördüm. Bunu da müşriklerden ordu komutanının öldürüleceğine yordum. Yine çok sağlam bir zırhın içinde olduğumu gördüm ve bu zırhı Medine'ye yordum. Sığırların kesildiğini gördüm. Vallahi sığır da bolluk demektir. sığır hayır demektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yorumladığı gibi de oldu bu savaşın neticesi. 2446. rivayet, Resulullah'ın gece vakti evdeki kıraati bulunduğu odanın içindekilerin işiteceği kadardı. Efendimiz geceleyin Kur'an okuyor namazda ya da nasılsa okuduğu kıraatı ancak odanın içindekilerin duyacağı kadar bir sesle okuyordu. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam daha evvel okuduğumuz bir rivayet, duymak bizzat görmek gibi değildir demişti. Bu sözü şöyle de devam ediyor Efendimiz. Allah Musa'ya kavminin buzağı konusunda neler yaptığını haber verdi. Ancak Musa aleyhisselam elindeki levhaları o zaman atmamıştı. Onların yaptıklarını gördüğünde ise, bizzat Samir'in yaptığı buzağa taptıklarını gördüğünde ise levhaları yere attı ve levhalar kırıldı. Dolayısıyla görmek, duymak gibi değildir dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2448. rivayeti de okuyalım. Said bin Cübeyr'in yanındayken Husayn bin Abdurrahman aktarıyor. Dün gece kayan yıldızı kim gördü diye sordu. Ben gördüm, karşılığını verdim. Ardından namaz dışındayken akrep tarafından sokuldum dediğimde peki ne yaptın diye sordu. Ben efsun yaptım dedim. Peki neden böyle yaptın? Sonra efsun en çok göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasına karşı gereklidir hadisine dayanarak yaptım dedim. Bunun üzerine Said, işittiği şeyi yapan kişi güzel olanı yapmıştır dedi. Yani sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duymuşsun, bunun gereğini yaptın, ne güzel. Şöyle devam etti. İbn Abbas'ın bize rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün ümmetler bana gösterildi. Beraberinde bir topluluk bulunan peygamber de gördüm. Yanında bir iki kişi olan peygamber de gördüm. Bunun yanında beraberinde hiç kimsenin olmadığı peygamber de gördüm. O sırada bana büyük bir kalabalık gösterildi. Benim ümmetim bu dediğimde, bu Musa ile kavmidir. Sen şu ufka bak karşılığı verildi. Ufka baktığımda büyük bir kalabalık gördüm. Öbür ufka bak denildiğinde yine büyük bir kalabalık gördüm. İşte ümmetim bu. Onlarla birlikte hesapsız ve azap görmeden cennete 70 bin kişi daha girecek denildi. İbn Abbas şöyle devam etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktığı evine girdi. Geride kalanlar acaba hesapsız ve azap görmeden cennete girecek o 70 bin kişi kim diye sorup birbirleriyle konuşmaya başladılar. Bazıları herhalde bunlar İslamiyet döneminde doğan ve hiç şirke bulaşmayan kişilerdir dediler. Ya da buna benzer şeyler söylediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi. Ve dedi, neyi konuşuyordunuz? Konuştuklarını ona söylediklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar yaralarını dağlamayanlar, efsun yapmayanlar, uğursuzluğa inanmayıp Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi ayağa kalkıp, ey Allah'ın Resulü, ben onlardan biri miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet sen de onlardan birisin buyurdu. Başka rivayetlerde beni onlardan kılması için dua et demişti. Resulullah da evet demişti. Başka biri kalkıp ey Allah'ın Resulü ben de onlardan biri miyim diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukkaşe senden önce davrandı buyurdu. Ve son hadis Abdullah İbni Abbas Efendimizin bize rivayet ettiklerinden sizin için seçip okuduklarımdan 2455. rivayeti okuyacağım inşallah. Allah Arafat'ta, Naaman'da Adem'in soyundan bir söz aldı. O zaman Adem'in sülbünden tüm soyunu çıkarmış ve zerrecikler halinde Adem'in önüne saçmıştı. Sonra onlarla bizzat konuşmaya başladı. Araf 172-173. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sülplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet, şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Yani herkes kendi aklı ve vicdanı ile karşı karşıya ve herkes Rabbine karşı söz vermiş bir şekilde yaratıldı ve herkes bilgiyle donatıldı. Her birimiz bir Adem bilinciyle hayata başlıyoruz. Hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğu hiç kimseye atma imkanımız da yok. Ancak tercih edeceğiz cennet yolunu, cennet yolunu tarif eden peygamberin yolunu ve o yoldan gideceğiz ki kazanalım. Rabbim bizi kazananlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.